6. Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Ne kadarı yeterli? Alan Turing. TÜBİTAK Tema Vakfı Yayınları. 1. basım. Haziran 1998. Okuyan Ebru Şahiner. Eğer insanlar çok az ya da çok fazla şeye sahip olduğunda çevre zarar görüyorsa şu sorular akla gelir. Ne kadarı yeterli? Dünya hangi düzeydeki tüketime dayanabilir? Dünyadaki tüm insanların gezegenin doğal sağlığını çöküntüye uğratmaksızın rahatça yaşamaları olası mıdır? Ne kadarı yeterli? Bir yandan yoksulluğun yarattığı maddi açlığın, diğer yandan tüketim toplumunun beraberinde getirdiği duygusal boşluğun nasıl karşılanabileceği üzerinde dururken, günümüz sorunlarına akılcı bir çözüm getirme çabalarına önemli katkılarda bulunuyor. Sunuş. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra birçok düşünür yeni bir dünya düzeni için kuramlar geliştirdi. Bir düşünüre göre tarihin sonu gelmişti. Bir diğer ise artık dünyamızda etnik ve kültürel çatışmalar devrinin başlayacağını muştuluyordu. Kapitalizmin zaferinin kesin ve tartışılamaz olduğu, bundan böyle dünyayı küresel piyasanın yöneteceği kibirle ilan edilmişti. Oysa artık kapitalizmin önünde siyasi bir ideolojiden çok daha güçlü bir engel, doğa engeli vardı. 1992 Rio Çevre Zirvesi'nden sürdürülebilir kalkınma kavramı doğdu. Dünyamızın tek süper gücü olarak kalan Amerika Birleşik Devletleri, kalkınmakta olan ülkelerin geleceğe dönük ekonomik özlemlerini bu kavram çerçevesinde gerçekleştirebileceklerini, çevre koruması ve ekonomik kalkınmanın birbirine zıt hedefler olmadığını öne sürüyordu. Birleşmiş Milletler konuyu hala bu çerçevede ele alıyor. Ama aradan geçen 6 yılın bulguları, bu hedefin fazlaca iyimser ve gerçekleşmesi olasılığının çok düşük olduğunu ortaya koymakta. İşin püf noktası şu soruda gizli. Yoksul veya kalkınmakta olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri düzeyinde üretir ve tüketirlerse dünyamızın kısıtlı doğal kaynakları bunun için yeterli olacak mı? Sorunun yanıtı kesin bir hayır. Üstelik bu yanıt yalnızca militan çevrecilerden değil, uluslararası siyaset ve ekonomi arenasının en yetkili sözcülerinden de geliyor. Dünya Bankası Başkanı James Wolfson'dan uluslararası yatırımcı George Soros'a kadar uzanan yelpazedeki birçok kişi yeni bir ekonomik düzenin gereğinden söz ediyorlar. Ünlü Soğuk Savaş yanlarından Zbigniew Brzezinski, kendini frenleme ihtiyacının tüketimciliği zapturaptı almak üzere zorunlu olarak yeniden ortaya çıkmakta olduğuna dair bazı işaretler var diyor. Burada herhalde ekoloji hareketi en iyi örnektir. Her şeyin fazlasının mutlaka iyi bir şey olacağı varsayımına karşı bir direnme getirmektedir. World Watch Enstitüsü yayınlarından Ne Kadar Yeterli kitabı günümüzün yoğun üretim çılgın tüketim sarmalını irdeliyor ve bu gidişin sonunun ekolojik bir felaket olacağını örnekleriyle sergiliyor. En acıklısı da çılgın tüketim ekonomilerinin insanları mutlu edemediğini, komşuluk ilişkilerini ve aile içi ilişkileri sildiğini, sosyal dayanışmayı tırpanlayıp insanları topluma ve doğaya karşı yabancılaştırdığını öğrenmemiz. Dünyada kişi başına düşen gıda tüketiminin en yüksek olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar zayıflama rejimleri ve reçeteler için yılda 35 milyar dolar harcıyorlar. Böyle bir düzende yanlış bir şeyler olmadığını kim iddia edebilir? Kuşkusuz çözümü bir orta çağ düzenine dönüşte aramayacağız. Günümüzün teknolojisinden yararlanarak ve doğru politikalarla nüfus artış hızını düşürerek bir miktar düzelme sağlayabiliriz. Ama hepimize düşen asıl büyük görev ihtiyacımızdan çok daha fazla tüketmek, yakmak, eskitmek, yenilemek ve atmak üzerine kurulmuş olan çağdaş yaşam biçimine sırt çeviren ve paylaşmayı öne çıkaran bir düzene doğru yönelmektir. Suçlu sensin, benim bizleriz. Sorumlu olan da hepimiz. Sorunu çözecek olan da bizleriz. Hayrettin Karaca. Teşekkür. 1992 baharının başlarında Washington DC'de ben bunları yazarken Minnesota eyaletindeki Bloomington kentinde inşaat ekipleri dünyanın en büyük çarşısını, 3 hektarlık bir kapalı eğlence parkının etrafına inşa edilen anıtsal perakende satış mağazaları yığınını bitirmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Tasarımcıları buraya Amerika'nın çarşısına adını veriyorlar ve eğer projeleri gerçekleşirse bu çarşı her yıl Mekke'nin ya da Vatikan'ın çektiğinden daha fazla ziyaretçi çekecek. Kitap üzerinde çalıştığım aylar boyunca bu ismin ironisini hep hissettim. Amerika'nın çarşısı benim ana vatanımın bir tür sembolü haline geldi. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamı kendisini çarşının suretinde görüyor. Korkarım, Amerikan halkı olarak bizler artık birbirimize en fazla satış taktikleri, ulusal markalar ve yetkili satıcılardan oluşan bir ticari kültürle bağlıyız. Alışveriş merkezleri toplumsal hayatımızın da merkezleri haline geldi. Ve tüketim hem kendimizi tanımlamanın en önemli yolu hem de başlıca eğlence kaynağımız oldu. Elbette bu eğilim yalnızca Amerika'ya özgü değil. Avrupalılar ve Japonlar kendini kurtarmak için mallarını feda eden halkımızın rehberliğini hayatlarının örgütsel ilkesi olarak özel tüketimden yana izliyorlar. Ve yoksul ülkelerin zengin vatandaşları bizim tüketim yöntemlerimizi ellerinden geldiğince taklit ediyorlar. Ayrıca dünya halkının büyük çoğunluğuna göre tüketici yaşam tarzı Amerika'da yaratılmıştır. Ve Amerika'nın çarşısı Amerika'nın her şeyidir. Nitekim Bloomington'daki Amerika'nın çarşısı benim için bugün dünyada geçerli olan ilerleme tanımı olduğunu düşündüğüm şeyin daha fazla tüketimin küçük bir örneği, bir tür sembolü olarak yer alıyor. Bu yüzden Amerika'nın çarşısıyla bu kitabın aynı aylar içinde tamamlanmaları uygun olacaktır. Bunlardan birisi yükselen evrensel kültürün tüketimci değerlerini kahramanlık derecesinde sergilemektedir. Diğeri ise bu değerleri hem insani hem de ekolojik açıdan sorgulamakta ve alternatifler üretme ihtiyacını öne sürmektedir. Daha güçlü olan mesaj kazansın. Kapakta yalnızca benim adım görülse de birçok kişi bu kitabın yaratılışına katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında teşekkür etmekten en fazla şeref duyduğum, yaklaşık 3 yıl boyunca ustalıkla ve yakınmadan benim ortağım olarak çalışan Holly Brock'tur. Kendisi bu kitapta yer alan verilerin birçoğunu derleyip hesaplamakla kalmayıp, berrak değer yargılarıyla, yaşama sevinciyle ve ince espri anlayışıyla kitabın iletisini de şekillendirmiştir. Ne kadar yeterli kitabının sahip olduğu ne kadar değer varsa, bunlar benim olduğu kadar onun da yeteneğinin karşılıklarıdır. Kitabın tamamlanmasından haftalar önce, Holly'nin beklediği bir fırsat gerçekleştiğinde ise Vikram Akula onun sorumluluklarını beceriyle ve büyük bir hevesle üzerine almıştır. Michigan eyaletindeki Flint kentinde Charles Stewart Mott Vakfı bu kuruluşla araştırma yapılmasına izin vererek bu çalışmaya yardımcı olduğu için ikinci olarak değinilmeyi hak ediyor. Çok az sayıda kuruluş çevrenin durumunun yaşam tarzımız için ne anlama geldiği konusunda bu kadar derin düşünmeye isteklidir. WorldWatch Enstitüsü'nün araştırma görevlilerinden birçoğu da bu kitabın şu ya da bu taslağını inceledi. Nicholas Lanson, Marcia Love, Michael Renner, John Ray ve John Young yalnızca taslakları incelemekle kalmayıp kitap için yapılan araştırmaya da yardım ettiler. Enstitü dışından Herman Daly, Emmettine Durning, Jane Durning, Manuel Jure, Petra Kelly ve Edward Wolf ilk taslaklar üzerinde yorum yapmak için yoğun programlarından zaman ayırdılar. Bilgi paylaşımındaki fevkalade cömertliklerinden dolayı Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Washington DC'deki Karayipliler Ekonomik Komisyonu'ndan Ronald Sprott'a ve Washington eyaletine bağlı Seattle'daki New Road Map Vakfı'ndan Vicky Robin'e teşekkür ederim. Son olarak kişisel bir not. Sağladığı örnek için büyükannem Elizabeth Kreiser'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi her yönüyle üretken savurganlığına rağmen her zaman gerçek bir koruma prensibine sahip olmuştur. Yıllar boyunca bir şeyleri korumaya ve bir yandan da mütevazi gelirinin büyük bölümünü bu amaçla harcamaya devam etmiştir. Şimdi 88 yaşındayken gitmesi gereken yerlere yürüyerek ya da otobüsle gider. Hiçbir zaman otomobili olmamıştır. Ve göze çarpmamaktan dolayı yılmaksızın hala çiçekleri isimlerini öğrenemeyecek kadar telaş içinde yaşayanlar için tanımlar. Bu kitabı ona ithaf ediyorum. Alan Tyne Durning, WorldWatch Enstitüsü 1776 Massachusetts Eve, N.W. Washington D.C. 20.036 Nisan 1992. Ön söz. Tüketim. Yıkımla sonuçlanmayacak bir gelişme yoluna girmek istiyorsak, sorunların teslisinde, teslis, üçlü birlik, baba, oğul, kutsal ruh, dünyanın başvurması gereken ihmal edilmiş tanrı. Bu üçlü birliğin diğer iki üyesi olan nüfus artışı ve teknolojik değişim zaten dikkat çekmektedir. Fakat konu tüketim olunca genellikle sessizlik hüküm sürer. Sessizlik şaşırtıcı değildir. Bu sessizliği bozmak için dünyanın beşte birlik en zengin bölümünün daha fazla şeye sahip olmanın daha iyi olduğuna ilişkin yaygın görüşe meydan okumak adına kendi yaşam tarzlarını sorgulaması gerekir. Son 40 yıldır daha fazla eşya satın almak ve daha fazla şey elde etmek endüstriye dayalı olan batılı ülkelerde insanların başlıca amacı olmuştur. Aynı zamanda dünyanın en yoksul olan 1/5'lik bölümü içinde başka bir amaç söz konusudur. Bir sonraki günü kurtarmak, bir parça yiyecek yakıt olarak kullanmak üzere biraz odun, çocukları için barınak ve giyecek bulmak. Dünyanın 1/5'inin, yaklaşık 2.2 milyar kişinin bu çok farklı amaçlar için çalışmasının dünyaya zarar verdiği ve işlerimizi her zamanki gibi sürdüremeyeceğimiz gerçeği artık daha açık hale gelmektedir. Endüstriye dayalı ülkelerde yaşayanlarımız için daha fazla tüketimin, daha büyük tatmin eşit olmadığı da bir noktadan sonra daha açık hale gelmektedir. Harvard Üniversitesi'nde ekonomist olan Juliet Shore'un kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Fazla Çalıştırılan Amerikalı adlı kitabı pek çok Amerikalının bam teline basmıştır. Shore, yüzyılın ortalarından beri bir seçim yapmamız gerektiğinde her zaman daha fazla parayı eğlenceye ve aileye ayrılacak daha fazla zamanı tercih ettiğimize dikkat çekmektedir. Peki bu Amerikalıları daha mı fazla mutlu etmiştir? Anketler bu sorunun cevabının olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Bizler daha fazla çalışma, daha fazla tüketim maddesi ve dolayısıyla dünyanın daha fazla harap edilmesinden oluşan bir monotonluğa tutsak olmuş durumdayız. Ne kadar yeterli, bu bozuk çemberin kırılmasının gerekliliğini açıklamaktadır. Allentown Durning, tüketim toplumunun dünya tarihinde yalnızca bir geçiş dönemi olduğunu iddia ediyor. Hem kendisinin hem de gezegenin gelecekteki yaşanılabilirliğinin hatırı için. Tüm anne babalar çocuklarına daha iyi bir yaşam vermek ister. Fakat artık bu iyi yaşamın daha fazla araba, daha fazla havalandırma cihazı, daha fazla paketli dondurulmuş gıda ve daha fazla alışveriş merkezinden oluşmayacağını anlamamız gerekir. Çocuklarımıza yiyecek, eğitim, tatminkar bir iş, barınma ve sağlık gibi gereksinimler için var olan seçeneklerin azalmadığı, aksine arttığı bir dünya bıraksak ne kadar iyi olurdu. Bu ancak biz tüketim toplumu üyelerinin tarzını değiştirmesiyle mümkün olabilir. Böylesi bir değişimin mümkün olduğuna ilişkin bazı zayıf işaretler vardır. 80'lerdeki tüketim savurganlığı birçok ülkeyi etkisi altına alan ekonomik durgunluğa tepki olarak da olsa daha düşük beklentilerin olduğu bir devre yerini bırakmıştır. Ve her yerdeki araştırmalar statikonun sihrini önemli derecede yitirdiğini göstermektedir. Şimdi bu hayal kırıklığını Allen'ın istikrar kültürü, kendi olanakları içinde yaşayan, dünyanın sermayesini değil, kaynaklarından sağlanan kârı kullanan, tatmini dostluk, aile ve anlamlı çalışmada arayan bir toplum olarak tanımladığı hareketi yönlendirmenin zamanıdır. Allen'ın kitabının son bölümünde dikkat çektiği gibi, insanlık ile doğal çevrenin ortak kaderi bizlere, tüketicilere bağlıdır. Bu kitap, yeni World Watch çevresel uyarı dizisinde enstitünün diğer yayınlarını, State of the World, Dünyanın Durumu, World Watch raporları ve World Watch dergisini tamamlayan ikinci kitaptır. İlk kitap olan Saving the Planet, Gezegenimizi Kurtarmak, Lester R. Brown, Christopher Flavin ve Sandra Postel sürdürülebilir bir dünya ekonomisi biçimini taslağını çizmiş ve bu amacı gerçekleştirmek için gereken değişim araçlarından söz etmişlerdir. Bu seride yer alan bir sonraki kitap, Sandra Postel'in Last Oasis, Facing Water Scarcity, Son Vaha, Su Sıkıntısıyla Yüzleşmek kitabıdır. Bunun ardından yenilebilen enerji ve nüfus üzerine bir dizi kitap bekliyoruz. Umarız bu kısa canlı kitaplar okuyuculara neden sürdürülebilir bir gelişme yoluna geçmemiz gerektiğini ve bunu nasıl yapılacağına ilişkin bir fikir sağlar. Linda Stark, dizi editörü. Tüketimin boyutları. 1. Bölüm. Tüketim bilmecesi. 1990 Dünya Günü, Connecticut Essex'ten Sidney Quirer için yargı günüydü. Bir başka deyişle ekolojik hesaplaşma günü. Dünyanın her yerinde onlarca milyon insan sokaklarda yürüyüp bugünü kutlarken Sidney sarı bir not defteri ve küçük bir hesap makinesiyle mutfak masasında oturuyordu. Kendisine verdiği görev, kendisinin ve ailesinin 1970 Dünya Günü'nden bu yana gezegene verdikleri zararın kaydını çıkarmaktı. Bu bahar sabahının erken saatinde evlerine giren her şeyi, ısınmak için kullanılan yakıt, nükleer yolla üretilmiş elektrik enerjisi, duşlarda ve çimleri sulamak için kullanılan su, kutularla boya, aletler, metrekare üzerinden halılar, mobilyalar, giyecekler, yiyecekler ve evlerinden çıkan daha yüzlerce şeyi, çöp kovaları dolusu eski mektup ve paket kağıdı, metreküp üzerinden gazeteler ve dergiler, atık su ve şömineden çıkan duman, hazırladığı cetvele kaydetti. Yakıt ve yağdan, lastik ve değiştirilen parçalara kadar, arabayla ya da uçakla bir yerlere gitmek için kullandıkları tüm kaynakların listesini çıkardı. Sid, günün büyük bir bölümünde bu liste üzerine çalıştım diye belirtiyor. Destelerce eski makbuzu bulup çıkarttım. Çöp kutularını ve günlük postadan çıkanları tarttım. Bodrumu ve sundurmayı eşeledim. Ve çatıyı yaparken kullandığımız malzemeleri tahmin etmek için üniversiteden beri uyguladığım nirengi yöntemlerini kullandım. Listesindeki maddelerin her birini oluştururken ve bunlara karar verirken Sid, sayamadığı ek kaynaklara gereksinimin olduğunu biliyordu. Örneğin, ulusal istatistiklere göre iş yerlerinin ve hükümetin kendisine mal ve hizmetleri sağlamak üzere ne kullandığını hesaplamak için evinde ve arabasında kullandığı enerji 2 ile çarpması gerekiyordu. Dünyanın her yerinde kendisi için bir şeyler imal eden bir endüstriyel fabrikalar ağını, bu ürünlerin nakliyesini yapan nakliyecileri ve kamyonları, bunları satan mağazaları ve bu işlemi denetleyen iş yeri binalarını göz önünde canlandırdı. Kendisinin kullandığı yollar, köprüler ve otoparklar için devletinin ne kadar çeliğe ve çimentoya gereksiniminin olduğunu merak etti. Tedavi olduğu hastanenin, korunmasını sağlayan hava kuvvetleri jetlerinin ve polis arabalarının, eğlenmesini sağlayan televizyon istasyonlarının ve köpeğini tedavi eden veteriner kliniğinin kullandığı kaynakları düşündü. Listesi büyüdükçe Sid, arazisi üzerinde göğe doğru yükselen hurda televizyonlar, araba parçaları ve varillerce benzinden oluşan hayali dağ karşısında dehşete düştü. Bu, o dönemin ciddi biçimde geri gelişiydi. Toplamı, ancak tüm bu yıllar boyunca artarak devam eden tüketimi bir araya getirdiğinizde fark ediyorsunuz. Bu toplam ona, yıllar boyunca çöplerle beraber taşıdığı bir ton paket kağıdı gibi çarptı. Sorun şudur, diyordu Sid. Dünya Sid'in etkisinden sağ kurtulabilir mi? Ve geleceğin Sid'leri değişebilir mi? Gerçekten de sorun budur. Sidney Quarer ve ailesi açgözlü kimseler değiller. Bu yıllar boyunca taşrada benim Hartford'daki işime 56 kilometre uzaklıktaki bir dönümlük 3 odalı bir evde yaşadık, diye anlatıyor Sidney. Fakat hiçbir zaman zengin olmadık diye de vurguluyor. Beni korkutan şey bizim tüketim tarzımızın burada, Connecticut'taki insanların genel özelliği olmasıydı. Sid'in sınıfı, Amerikan orta sınıfı, uluslararası çağdaş iyi yaşam görünüşünü herhangi bir başka gruptan daha fazla belirleyen ve temsil eden gruptur. Bununla birlikte Quarer'ların 20 yıldır sürdürdüğü yaşam tarzı dünyanın başlıca çevre sorunları arasındadır ve belki de çözümlenmesi en güç olanıdır. Ekolojik çöküşün sebepleri arasında yalnızca nüfus artışı yüksek tüketimle rekabet etmektedir ve dünyanın çoğu hükümeti ve vatandaşı tarafından artık bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bunun aksine tüketim neredeyse evrensel çapta iyi olarak görülmektedir. Aslında tüketimi arttırmak ulusal ekonomi politikasının birinci hedefidir. Sid Quarer'ın incelediği 20 yılda örneklenen tüketim düzeyleri insanlık tarihindeki tüm uygarlıklar arasında gerçekleştirilen en yüksek düzeylerdir. Bunlar yeni bir toplum biçiminin tam olarak olgunlaşmasını açıkça göstermektedir. Bu tüketim toplumudur. Bu yeni yaşam tarzı Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Ve bunun özünü bir Amerikalı'nın sözleri en iyi şekilde ortaya koymaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Amerika Birleşik Devletleri refah döneminde satış analizcisi Victor Lebow şunları söylemiştir. Aşırı derecede üretken olan ekonomimiz, tüketimi yaşam tarzı haline getirmemizi, malların satın alınmasını ve kullanılmasını bir ayine dönüştürmemizi, tüketimde manevi tatmini, egomuzun tatminini aramamızı istemektedir. Bir şeylerin giderek artan bir hızla tüketilmesine, yakılıp bitirilmesine, yıpratılmasına, yenisiyle değiştirilmesine ve hurdaya çevrilmesine ihtiyacımız var. Batılı ülkelerin vatandaşlarının çoğu Lebow'un çağrısına kulak vermiştir ve dünyanın geri kalan kısmı da bu çağrıyı izlemekte gayretli görünmektedir. Endüstriye dayalı ülkelerde tüketim artık toplumsal değerlere nüfuz etmektedir. Dünyanın en büyük iki ekonomisinde, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kamuoyu yoklamaları insanların başarıyı tükettikleri miktarlarla giderek daha fazla ölçtüklerini göstermektedir. Japonlar 3 yeni kutsal hazineden bahsetmektedirler. Renkli televizyon, havalandırma cihazı ve otomobil. Polonyalıların 4'te 1'i Amerika'nın en zenginlerinin yaşam tarzını anlatan hanedanı en çok beğenilen televizyon programı olarak saymakta ve Afrika'nın ortasındaki köylüler Amerikalı petrol zenginlerinin sergilendiği Dallas'ı izlemektedirler. Tayvan'da bir ilan tahtasında neden hala milyoner değilsiniz sorusu yer almaktadır. Business Week muhabirlerinden biri şöyle yazmaktadır. Meksika'da Amerikan rüyası canlı ve iyidir. Gerçekten de tüketici ve kişi sözcükleri eş anlamlı sözcükler haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaratılan yaşam tarzı dünyanın her yerinde gücü yeten herkes tarafından taklit edilmektedir. Fakat çoğu kişinin de buna gücü yetmez. Dünyanın anlamak istemediği şey ise bu ekonomik hatadır. Dünyada 202 dolar milyarderi ve 3 milyondan fazla dolar milyoneri vardır. Aynı zamanda yol kenarlarında, çöplüklerde ve köprü altlarında da 100 milyon evsiz insan yaşamaktadır. Dünyadaki lüks ürünlerin, son moda giysiler, çizgi üstü otomobiller ve diğer zenginlik işaretlerinin değeri, dünya ülkelerinin 2/3'ünün gayri safi milli hasılalarından fazladır. Aslında dünyanın yaklaşık olarak yıllık 5000 dolar olan ortalama geliri, Amerika Birleşik Devletleri yoksulluk sınırının altındadır. Şanslı ve şanssız olanlar arasında maddi tüketimdeki hayret verici farklılık, bunların doğal dünya üzerindeki etkilerinde iyice göze çarpmaktadır. Tüketim toplumunun yükselişini izleyen, genişleyen tüketim sınırları, başka bir perspektiften bakıldığında çevreye verilen zararı kabartan göstergelerdir. Tüketim toplumunun kaynakları sömürmesi sonucunda ormanların, toprağın, suyun ve havanın tüketilmesi, zehirlenmesi ya da değiştirilmesi imkansız şekilde çirkinleştirilmesi tehdidi doğmaktadır. Onun üyeleri olan bizler, dünyada insanların karşılaştığı tüm çevresel tehditlere, 4. bölümde de belgelendiği şekilde fazlasıyla ortak olmaktan sorumluyuz. Tuhaftır ki yüksek tüketim, insan ilişkilerinde de karışık bir lütuftur. 90'larda yaşayan insanlar, büyük büyük babalarının 100 yılın başında olduklarından ortalama 4,5 kat daha zengindirler. Fakat 4,5 kat daha mutlu değildirler. Psikolojik veriler tüketim ile kişisel mutluluk arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Daha da kötüsü, insanı tamamlayan başlıca iki kaynak, toplumsal ilişkiler ve boş zaman uğraşları, insanlar zenginliğe koştururken kurumuş ya da durgunlaşmış gibi görünmektedir. Böylece tüketim toplumunda yaşayan pek çoğumuz bolluk dünyasının bir şekilde sahte olduğunu, tüketimci bir kültür tarafından gözümüz boyanmış bir halde, aslında toplumsal, psikolojik ve manevi olan gereksinimlerimizi maddi şeylerle tatmin etmek için boş yere çabalamakta olduğumuzu düşünmekteyiz. Elbette fazla tüketimin karşıtı yoksunluk ne çevre için ne de insani sorunlar için bir çözümdür. Bu durum insanlar için çok daha kötüdür ve doğal dünya için de zararlıdır. Hiçbir şey olmayan köylüler, Latin Amerika'nın yağmur ormanlarını yakıp yıkarak kendilerine yol açmakta, aç göçebeler sürülerini narin Afrika meralarına doğru sürüp buraları çöle çevirmekte ve Hindistan ve Filipinler'deki küçük çiftçiler dik yamaçları ekip onları yağmurun aşındırıcı güçlerine maruz bırakmaktadırlar. Dünyada sayıları milyarın üzerinde olan gerçek yoksullar, ekolojik ve ekonomik yoksullaşmanın aşağı dönüp sarmalına yakalanmışlardır. Ümitsizlik içinde günü kurtarmak adına geleceği yıpratıp bile bile toprağa zarar vermektedirler. Eğer insanlar çok az ya da çok fazla şeye sahip olduğunda çevre zarar görüyorsa şu sorular akla gelir. Ne kadarı yeterli? Dünya hangi düzeydeki tüketime dayanabilir? Daha fazlasına sahip olmak ne zaman insanın tatminini büyük oranda artırmaya son verecek? Dünyadaki tüm insanların gezegenin doğal sağlığını çöküntüye uğratmaksızın rahat yaşamaları olası mıdır? Yoksulluk ve geçim sıkıntısının üzerinde fakat tüketici yaşam tarzının altında olan bir yaşam düzeyi, yeterlilik düzeyi var mıdır? Dünyadaki tüm insanlar merkezi ısıtmaya sahip olabilir mi? Ya buzdolabına, çamaşır kurutma makinesine, havalandırma cihazına, ısıtılmış yüzme havuzuna, uçağa, ikinci bir eve? Bu soruların pek çoğuna kesin olarak yanıt verilemez. Fakat tüketim toplumunda bulunan her birimizin en azından bunları sorması gerekir. Daha fazlanın her zaman daha iyi anlamına gelmediğini göremezsek, ekolojik çöküntüyü önlemek yolundaki çabalarımız, arzularımız tarafından alt edilecektir. Bu soruları sormazsak, çevremizde bulunan ve bu arzuları harekete geçiren amansız reklamcılık, çoğalan alışveriş merkezleri ve Jones'lardan aşağı kalmamak yolundaki toplumsal kabuller gibi zorlamaları büyük olasılıkla fark edemeyeceğiz. Maden ocaklarına, kağıt fabrikalarına ve çevre üzerinde büyük olumsuz etkisi olan diğer endüstrilere verilen ödenekler gibi tüketimi olabildiğinden daha zararlı hale getiren zorlamaları hoş görebiliriz. Ve yaşamlarımızı iyileştirmek için daha az tüketip, ailelerimiz ve arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirme fırsatlarını değerlendiremeyebiliriz. Bununla beraber tüketim toplumunu sürdürülebilir bir topluma dönüştürmenin zorluklarını tahmin etmek de pek olanaklı değildir. Biz tüketiciler, tüm diğer insanların peşinde olduğu bir yaşam tarzının tadını çıkarırız. Neden onlar da bu yaşam tarzının peşinde olmasınlar ki? Kim en kısa zamanda bir otomobil, büyük bir arazi üzerinde büyük bir ev ve evin içindeki ısı üzerinde yıl boyunca tam kontrol sahibi olmak istemez ki? Yüzyıllardır süregelen ekonomi tarihinin hızı ve 5,5 milyar insanın bitmek bilmeyen maddi arzuları artan tüketimden yanadır. Dolayısıyla bir bilmecenin, Hiçbir tatminkar çözüm bulunamayan bir sorunun içinde olabiliriz. Daha önce bu tarzı edinmiş olan insanlar için tüketici yaşam tarzını kısıtlamak siyasi açıdan mümkün, ahlaki açıdan savunulabilir ya da ekolojik açıdan yeterli değildir. Bu yaşam tarzını herkese yaymak ise yalnızca biyolojik çevrenin yıkımını hızlandırmakla kalacaktır. Çevre, içimizden Amerikalı tüketiciler gibi yaşayan 1.1 milyar kişiyi kaldıramıyor. Kaldı ki bu şekilde yaşayan 5.5 milyar kişiyi ya da gelecekte en az 8 milyar olacak dünya nüfusunu kaldırsın. Öte yandan tüketim toplumunun tüketim düzeylerinin düşürülmesi ve maddi arzularının başka yollarla bastırılması ahlaki açıdan kabul edilebilir olsa da oldukça romantik bir öneridir. Bu öneri yüzyıllardır süren eğilime karşı gelmektedir. Yine de tek seçenek bu olabilir. Eğer gezegenin yaşamı destekleyen ekosistemlerinin gelecekteki nesillere kalması isteniyorsa, tüketim toplumu kısmen kaliteli, düşük enerji gerektiren dayanıklı tüketim mallarına yönelerek, kısmen de tatminini boş zamanları değerlendirmede, insan ilişkilerine ve maddiyata dayalı olmayan diğer alanlarda arayarak kaynak kullanımını önemli derecede azaltmak zorunda kalacaktır. Tüketim toplumunun üyeleri olan bizler, ekonomi merdiveninin daha alt basamaklarında denenmiş olan yaşam tarzının teknolojik açıdan ileri bir uyarlamasını yaşamak zorunda kalacağız. Bilimsel gelişmeler, daha iyi yasalar, yeniden yapılanan endüstriler, yeni antlaşmalar, çevre vergileri ve halka yakın kampanyalar tümüyle bizim bu ideal yaşam biçimine ulaşmamıza yardım edebilir. Fakat eninde sonunda insanlığı destekleyen çevrenin yanında olmak için değerlerimizi değiştirmemiz gerekecektir. İkinci bölüm. Tüketim toplumu. Dünyanın üç büyük ekolojik sınıfı vardır. Tüketiciler, orta gelirliler ve yoksullar. Kişi başına düşen doğal kaynak tüketimi, kirlilik yayma ve doğal ortamları bozma dereceleriyle mükemmel şekilde tanımlanan bu gruplar, pratikte iki ölçütle temsil edilerek birbirinden ayrılır. Ortalama yıllık gelir ve yaşam tarzı. Tablo 2.1. Dünya tüketim sınıfları. 1992. Tüketim kategorisi. Günlük besin. Tüketiciler 1.1 milyar kişi. Et, paketlenmiş gıdalar, meşrubat. Orta sınıf, 3.3 milyar kişi. Hububat, temiz su. Yoksullar, 1.1 milyar kişi. Yetersiz miktarda hububat, güvensiz su. Tüketim kategorisi, ulaşım. Tüketiciler, 1.1 milyar kişi. Özel arabalar, orta sınıf, 3.3 milyar kişi. Bisikletler, otobüsler. Yoksullar, 1.1 milyar kişi. Yürüme. Tüketim kategorisi, malzemeler. Tüketiciler 1.1 milyar kişi tek kullanımlık. Orta sınıf 3.3 milyar kişi dayanıklı. Yoksullar 1.1 milyar kişi yerel biyolojik maddeler. Kaynak World Watch Enstitüsü. Dünyadaki yoksullar yaklaşık 1.1 milyar kişi, aile bireyi başına yılda 700 dolardan az kazanan ailelerden oluşmaktadır. Bunların çoğu kırsal bölgelerde yaşayan Afrikalılar, Hintliler ve diğer Güney Asyalılardır. Neredeyse yalnızca hububat, kök mahsulleri, fasulye ve diğer baklagilleri yemekte ve çoğunlukla temiz olmayan suları içmektedirler. Barakalarda ve kulübelerde yaşamakta, ulaşımlarını ise yürüyerek sağlamaktadırlar. Eşyalarının çoğu taş, ahşap ve çevreden elde edilebilen yerel maddelerden yapılmıştır. Dünyadaki insanların bu beşte birlik en yoksul bölümü dünya gelirinin yalnızca %2'sini kazanmaktadır. Dünyanın orta gelirli sınıfındaki 3.3 milyar kişi aile bireyi başına 700 ila 7500 dolar arasında kazanmakta ve çoğunlukla Latin Amerika, Orta Doğu, Çin ve Doğu Asya'da yaşamaktadır. Bu sınıf eski Sovyet bloğunun ve batılı endüstri ülkelerinin düşük gelirli ailelerini de içine almaktadır. Bu sınıftakiler dikkate değer istisnalar dışında hububat ve suya dayalı bir günlük beslenmeye sahiptirler ve lambalar, radyolar, giderek buzdolapları ve çamaşır makineleri için elektriği olan vasat binalarda yaşamaktadırlar. Örneğin Çin şehirlerinde artık evlerin 1/3'ünde çamaşır makinesi ve 1/5'inde de buzdolabı vardır. Ulaşımı otobüs, tren ve bisikletle sağlamaktadırlar ve mütevazi bir dayanıklı tüketim malları stoğuna sahiptirler. Bunlar toplam olarak dünya gelirinin %33'ünü kazanırlar. Tüketici sınıfı, dünya tüketim toplumunun 1.1 milyar üyesi, kişi başına düşen geliri 7500 dolardan fazla olan tüm ailelerden oluşmaktadır. Bu eşik, tüketici sınıfının en altta olan tabakalarını Amerika Birleşik Devletleri yoksullar sınırının ancak biraz üzerine yerleştirmekteyse de bu tabakalar, daha doğrusu bizler, yine de önceleri bilinmeyen bir yaşam tarzının tadını çıkartmaktayız. Et ve işlenmiş, paketlenmiş besinler yemekte, atılabilir kaplardan meşrubat ve diğer içecekler içmekteyiz. Zamanımızın çoğunu buzdolapları, çamaşır yıkama ve kurutma makineleri, mikrodalga fırınlar ve daha pek çok küçük elektrikli aletle donatılmış binalarda geçirmekteyiz. Özel otomobillerle ve uçaklarla ulaşım sağlamakta ve kendimizi bir sürü kısa ömürlü, tek kullanımlık tüketim malıyla çevrelemekteyiz. Tüketici sınıfı dünya gelirinin %64'ünü, yoksullardan 32 kat fazlasını evine götürmektedir. Tüketici sınıfının üyeleri arasında Kuzey Amerikalılar, pek çok Batı Avrupalı, Japonlar, Avustralyalılar, Hong Kong ile Singapur vatandaşları ve Orta Doğu'nun petrol zenginleri yer almaktadır. Latin Amerika, Güney Afrika ve Güney Kore'de olduğu gibi Asya'nın yeni yeni endüstrileşmekte olan ülkelerindeki nüfusun 1/5'ini, Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğundaki nüfusun da yaklaşık yarısını tüketici sınıfı oluşturmaktadır. Tüketim toplumunda yaşayan pek çoğumuz için yaşam biçimimizin son derece zengin olduğu önermesi şüphesiz zorlama bir önerme gibi görünmektedir. Bununla beraber gerçek zenginlerle karşılaştırıldığında mütevazi bir yaşam sürmekte ve geçinmek için genellikle bir mücadele vermekteyiz. Aynı dünyanın en üstteki 1/5'lik bölümünün, tüketici sınıfının, geriye kalan bölümün de daha yoksul görünmesini sağlaması gibi, tüketici sınıfının en üstteki 1/5'lik bölümü de, zenginler, daha alt bölümdeki tüketicilerin yoksul görünmesini sağlamaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir sahipleri içinde en fazla ücret alan 1/5'lik bölüm, geriye kalan 1/4'ünün toplam kazancından daha fazla kazanç elde etmekte ve üst düzey şirket yöneticileri çalıştırdıkları fabrika işçilerinden 93 kat daha fazla kazanmaktadırlar. Zenginler ile tüketici sınıfı arasındaki ilişki, tüketici sınıfı ile tüm insanlar arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Zenginler, ortalama tüketicilerden daha fazla kazanmakta, daha fazla doğal kaynak tüketmekte ve ekolojik sistemleri daha fazla bozmaktadırlar. Yine de dünya ölçüsünde zenginler, en fazla tüketici sınıfının bir alt kümesi olarak ele alınmaktadırlar. Çünkü ekolojik etkiler açısından en büyük farklar zenginlerle tüketiciler arasında değil, tüketicilerle orta gelir sınıfı arasındadır. Tüketim toplumunun doğuşu, çağımıza damgasını vuran havai fişek tüketimiyle belirmektedir. Dünya çapında yüzyılın ortasından bu yana kişi başına düşen bakır, enerji, et, çelik ve kereste tüketimi yaklaşık 2 katına. Kişi başına düşen araba sahibi olma oranı ve çimento tüketimi 4 katına. Plastik kullanma oranı 5 katına çıkmış, alüminyum tüketimi 7 kat yükselmiş ve hava yolu ile ulaşım oranı da 33 kat artmıştır. Her biri çevresel hasar ile son derece bağlantılı olan bu ürünlerin artan tüketimi, daha çok tüketici sınıfının servetlerinin bir yansımasıdır. Orta gelir sınıfındaki tüketim daha yavaş artmış ve yoksullar arasındaki tüketim miktarı ise hemen hemen hiç değişmemiştir. Tüketim toplumu, markaların evlerde kullanılan sözcükler haline geldiği, paketli, işlenmiş gıdaların yaygın şekilde ilk çıkışını yaptığı ve otomobilin Amerikan kültürünün merkezine varlık kazandığı 20'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. İnsanların beslenme, giyim ve barınmaya olan doğal ihtiyaçları tatmin olduğunda gerçekleştirilen kitlesel üretimin satılmadan evde kalacağından endişe eden iktisatçılar ve şirket yöneticileri kitlesel tüketimi sürekli ekonomik büyümenin anahtarı olarak öne sürmeye başlamışlardır. Tüketimin demokratikleştirilmesi Amerikan ekonomi politikasının açığa vurulmayan hedefi haline gelmiştir. Hatta tüketim bir yurtseverlik görevi olarak resmedilmiştir. Ulusal Refah Bürosu adındaki bir iş grubu, Sam amcanın neye ihtiyacınız varsa hemen alın diye öğüt veren posterlerini dağıtmıştır. Büyük kriz ve 2. Dünya Savaşı, tüketimin demokratikleştirilmesini geçici olarak durdurmuş, fakat savaşın bitiminden kısa bir süre sonra kitlesel tüketim reşit olmuştur. 1946'da Fortune dergisi, Rüya Çağı, Büyük Amerikan Hamlesi gerçekleşti diye duyurmuştur. 1950 yılına gelindiğinde genç Amerikan aileleri her gün 4000 yeni eve taşınmaktadır ve bu evleri bebek arabaları, çamaşır kurutma makineleri ve özellikle televizyonlarla doldurmaktadır. Bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri İş Gücü İstatistikleri Bürosu, tüketicilik dalgasının geçim masrafı endeksine kayıtlı maddeleri, televizyonları, elektrikli toz makinelerini, dondurulmuş gıdaları, konserve bebek mamalarını ve evde kullanılan permolosyonlarını ekleyerek bu endeksin yükseldiğini onaylamıştır. 1953'te Başkan Eisenhower'ın Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin başkanı yeni ekonomik müjdeyi, müjde İncil anlamına da gelir, tahsis etmiş ve Amerikan ekonomisinin esas amacının daha fazla tüketim malı üretmek olduğunu ilan etmiştir. Bundan sonra gelen nesiller bu amaca sadakatle hizmet etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar bugün ortalama olarak 2 kat daha fazla otomobile sahiptir. 2,5 kat daha uzun mesafeye seyahat etmekte, 21 kat daha fazla plastik kullanmakta ve anne babalarının 1950'de uçakla kat ettiği mesafeden 25 kat daha fazlasını kat etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğduğundan bu yana tüketim toplumu Amerika sınırlarının çok ötesine geçmiştir. Yine de en gözle görülür sembolleri hala Amerika'ya aittir. Tokyo yakınlarındaki Disneyland her yıl neredeyse Mekke ya da Vatikan'ın çektiği kadar çok ziyaretçi çekmektedir. Coca-Cola ürünleri bir 170'in üzerinde ülkede dağıtılmaktadır. Her gün dünyanın bir yerlerinde yeni bir McDonald's restoranı açılmaktadır. Singapurlu çocuklar dişlerini Malaya dilinde "Hey beyler" diyen konuşan ninja kaplumbağa diş fırçalarıyla fırçalayabilmektedir. İlk önce ABD'de tamamlanan kitlesel pazarlama yöntemleri, örneğin eski Doğu Almanlara Marlboro, Batıya tat reklamını öğreterek artık tüm kıtalarda uygulanmaktadır. 60'lara gelindiğinde tüketim toplumunun esası ABD'den Batı Avrupa'ya ve Japonya'ya çoktan ulaşmıştır. Toplu olarak ele alındığında Fransa, Batı Almanya ve Birleşik Krallık en hızlı artışı 50'lerde ve 60'larda yaşayarak yüzyılın ortasına kadar kişi başına düşen çelik kullanımını 2 katına, çimento ve alüminyum alımını 2 katından fazlasına ve kağıt tüketimini 3 katına yükseltmiştir. Avrupa'da kişi başına düşen fazla paketlenen ve işlenen dondurulmuş gıda tüketimi 80'lerde 2 katına çıkmış ve bu 10 yılın ikinci yarısında kişi başına düşen, çoğu atılabilen kaplarda olan meşrubat tüketimi %30 oranında artmıştır. Otomobiller de 80'lerde Avrupa'da çoğalmış, 1988'e gelindiğinde sayıları hane sayısını geçmiştir. Japonya tüketimi Avrupa'ya oranla ABD'den çok daha geride başlamış, fakat aradaki farkı hızla kapatmıştır. Bugünkü Japonlar 1950'de Japonya'da yaşayan insanlara oranla kişi başına 4 kattan çok daha fazla alüminyum, yaklaşık 5 kat daha fazla enerji ve 25 kat daha fazla çelik tüketmektedir. Ve bu artışın büyük bölümü 70'lerdeki enerji krizlerinden önce gerçekleşmiştir. Ayrıca kişi başına 4 kat daha fazla arabaya sahiptirler ve yalnızca 1975'ten beri her biri yaklaşık 2 kat daha fazla et yemektedirler. Aynı zamanda uçakla da daha fazla seyahat etmektedirler. 1972'de 1 milyon Japon yurt dışına çıkarken 1990'da bu sayı 11 milyona ulaşmıştır. Bugün 40 yıllık tüketimci yayılmanın ardından Batı Avrupa ve Japonya'nın tüketim düzeyleri Amerika Birleşik Devletleri'ninkinden çok az aşağıdadır. Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya'da ev aletleri yaşamın standart donanımları haline gelmiştir. Her 3 bölgede de hemen her evde bir buzdolabı ve çamaşır makinesi vardır. Çamaşır kurutma makineleri ve bulaşık makineleri hızla yaygınlaşmaktadır. Ve ABD'de 1987 yılında elde edilen verilere göre elektriğin %13'ünü kullanan ve ozona zararlı soğutuculara dayanan havalandırma cihazları evlerin 2/3'ünde demirbaş haline gelmiştir. Buna benzer şekilde Japon evlerinin yaklaşık %60'ında artık en azından tek bir odada kullanılan bir havalandırma cihazı vardır. Yalnızca 80'li yıllar boyunca mikrodalga fırınlar ve videolar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin yaklaşık 2/3'üne girmiştir. 80'ler dünya tüketim toplumunun tüm bu çekirdek bölgelerinde belirgin bir bolluğun yaşandığı yıllar olmuştur. Bırakınız yapsınlar ekonomik politikaları ve yeni yeni uluslararası hale gelmekte olan borsa ve tahvil piyasaları, zenginler arasında tüketim toplumunun orta kademelerinde alabildiğin zaman al sarhoşluğuna dönüşen bir kolay para heyecanı yaratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bariz tüketim, kükreyen 20'lerden bu yana hiç bu kadar yüceltilmemiştir. 10 yılın bitiminde tüketiciler evlerini ve garajlarını 3. arabalarla, deniz motorlarıyla, ev içi eğlence merkezleriyle ve jacuzzilerle doldurdukça yüksek düzeylere doğru tırmanma konusunda kişisel borçlar ulusal borçlara uyum sağlamıştır. 1978-1987 yılları arasında Jaguar marka otomobillerin satışı 8 kat artmış ve kullanılmamış kürk mantı satın alanların yaş ortalaması 50'den 26'ya düşmüştür. Amerikalılar sahip olduklarını korumak için özel güvenlik korumalarına ve hırsız alarmlarına, vergi yoluyla toplum polisi için yaptıklarından daha fazla harcama yapmışlardır. 80'lerde Japonya'da bir tüketim sarhoşluğu yaşamıştır. 10 yılın sonuna doğru hükümet, iç tüketimi artırarak ülkenin uluslararası çapta kınanan büyük ticaret fazlasını azaltma umuduyla vefalı Japonları daha fazla satın almaları için teşvik etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda altınla sarılmış sushi. Sushi, çiğ balık ve pirinç ile yapılan bir Japon yemeği ve köpekler için vizon kürklerin satın alındığı çılgınca bir harcama dalgası ortaya çıkmıştır. Fakat Japonya yüksek tüketime hala tereddütlü yaklaşmaktadır. Birçok yaşlı Japon eski tutumluluk inanışına bağlıdır. Tokyo'daki Vazada Üniversitesi'nden yoruma Takatsumu şöyle yazmaktadır. Eski nesilden olanlar her sayfa kağıdı ve her parça ipi gelecekte kullanmak üzere saklamaya dikkat ediyorlar. Bir öğrenci ise Japon halkı maddi açıdan mutlu. Fakat ruhsal açıdan değil. Kendimizi ya da yaşamdan ne beklememiz gerektiğini bulmaya asla zamanımız olmuyor demektedir. İngiliz ekonomist Paul Ekins'in yazdığı gibi artan sayıda ve çeşitli mal ve hizmete sahip olup bunları kullanmanın temel kültürel amaç ve kişisel mutluluğa, toplumsal statüye ve ulusal başarıya giden bilinen en kesin yol olduğunu kabul eden bir kültürel uyum olan tüketiciliğin yayılması, tüketici sınıfının kendi büyümesini çok geride bırakmaktadır. Örneğin 1953'ten bu yana İstatistiki Matematik Enstitüsü araştırmalarında yer alan sorularla Japon vatandaşlarından kendi felsefelerine en yakın olan felsefeyi seçmelerini istemiştir. Seçenekler arasından kendi zevkine uyan bir yaşam sürmek yolunda karar verenlerin oranı %21'den %38'e yükselirken ilk araştırmada %29 olan temiz ve adil bir yaşam sürmek seçeneğini seçenlerin oranı 80'lerin ortasında %9'a düşmüştür. Hızla artan tüketicilik, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kamuoyu araştırmalarında daha çarpıcı şekilde gözler önüne serilmektedir. 1967-1990 yılları arasında üniversiteye, eğitimin mali açıdan çok iyi durumda olmak için gerekli olduğuna inanarak girenlerin payı %44'ten %74'e yükselmiş, anlamlı bir yaşam felsefesi geliştirmek için gerekli olduğuna inananların payı ise %83'ten %43'e düşmüştür. New York eyaletine bağlı Ithaca'daki Cornell Üniversitesi'nden bir öğrenci, Amerikan Demographics dergisine, "Benim anne babam yaşam tarzlarından memnunlar. Bu benim için yeterli" derken, yaşıtlarının gayelerini özetlemiştir. Aynı şekilde 1976-1990 yılları arasında kendileriyle anket yapılan lise son sınıf öğrencilerinde, yaşamda bir amaç ve anlam bulmaya karşı azalan bir istek ve tüketim toplumun meselelerine karşı artan bir iştah görülmüştür. Çok paraya sahip olmanın çok önemli olduğunu belirtenlerin oranı 1977'de yarıdan azken 1986'da neredeyse 3'te 2'ye yükselerek bunu yaşamdaki amaçlar listesinin ilk sırasına yerleştirmiştir. Daha ayrıntılı anket soruları da tüketiciliğin hakimiyetini onaylamıştır. İkinci arabalara, eğlence araçlarına, tatil evlerine, çeşitli ev aletlerine, günün modasına ve son model otomobillere duyulan arzular çarpıcı şekilde artmıştır. Doğu ve Orta Avrupa'nın eski sosyalist devletlerindeki vatandaşların yaklaşık olarak yarısı tüketici sınıfına dahildir. Ve eğer bu ülkeler ekonomilerini dünya pazarına bağlamayı başarabilirlerse 10 ya da 20 yıl içerisinde nüfuslarının büyük çoğunluğu bu sınıfa dahil olabilir. Budapeşte'deki barlardan birinde genç bir adam batılı bir muhabire, "Batıdaki insanlar kendilerinin nasıl yaşadıklarını bilmediğimizi sanıyorlar." "Evet, nasıl yaşadıklarını biliyoruz aslında ve bizler de öyle yaşamak istiyoruz" derken, ülkesinin tüketim ruhunu gözler önüne sermiştir. Alman bankacı Ulrich Reimann, "Doğu Almanlar araba, video ve Marlboro istiyor" demektedir. Eski Doğu Almanya'da yaşayanların %70'i dünya otomobil sınıfına kısa zamanda girmeyi umut etmektedir. Bu insanlar yalnızca 1991'de batıda üretilen 1 milyon kullanılmış araba satın almışlardır. Seçkin sınıfın bile tüketici sınıfa dahil olmadığı dünya ekonomisinde de tüketici yaklaşımlar giderek belirgin hale gelmektedir. Orta Hindistan'ın Kraş Dekan yaylasında üst sınıf Hindular arasında yaygın olan çeyiz geleneğini daha önce hiç uygulamamış olan kabile köylüleri artık müstakbel işlerinden planlanan evliliğin bedeli olarak tüketim malları talep etmektedirler.
Daha geniş çapta piyasanın liberalleşmesi ve kredi ile alışverişin başlaması sonucu 100 milyon dolayında üyesi olan bir Hindistan orta sınıfının oluşması, otomobiller ve televizyonlardan dondurulmuş gıdalara kadar her şeyin satışında patlamaya yol açmıştır. Hint şehirlerinin caddeleri, bisikletlerin, otobüslerin ve öküz arabalarının yerini artık sel gibi akan milyonlarca motosiklet ve arabanın almasıyla dünyanın en tehlikeli trafiklerinden ve en kötü kirliliklerinden biriyle tıkanmıştır. Wall Street Journal, Hint evlerinde Hindistan'ın düzinlerce dilinden reklam yayını yapan 14 milyon televizyonla alay etmektedir. Tevazuya ve tasarrufa inanan geleneksel muhafazakar Hintli, giderek yerini harcadığı oranda özgür düşünen yeni bir nesle bırakıyor. Fortune dergisi de hızla endüstrileşen ülkeler hakkında aynı şekilde heyecanlanmaktadır. Dergi, Güney Kore'nin geleceğini şöyle görmektedir. Her şeyin daha fazlası, daha fazla iskan, böylece daha fazla telefon, alet, televizyon, mobil, lamba ve tuvalet ile tuvalet temizleyicisi. Far Eastern Economic Review, Endonezya'nın neredeyse tüm yerli bir tal lüks eşyanın bedelini ödedikten sonra satın alınabileceği, havalandırmalı mermer labirentler olan büyük alışveriş merkezlerini inşa etmek için ekiplerin gece gündüz çalışmakta olduğunu bildirmektedir. Tüketiciliğin tohumlarını eken reklamcılık, ülkenin en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisidir. Meksika'da tüketicilerin hırslarıyla inlemektedir. Araba satışları 1991'in ilk yarısında 1/4 oranında artmış ve alışveriş merkezleriyle hazır yemek lokantaları ülkeyi sürüklemektedir. Tüketici yaşam tarzının tüm dünyada durdurulamaz biçimde yayılması, geleceği düşünmeksizin yaşayan insan türünün bugüne kadar karşılaştığı en hızlı ve en önemli değişikliktir. Birkaç kısa nesilde araba sürücüleri, televizyon izleyicileri, alışveriş merkezi müşterileri ve tek kullanımlık malzeme alıcıları haline geldik. Bu önemli geçişin trajik ironisi, tüketim toplumun tarihi yükselişinin çevreye zarar vermek konusunda oldukça etkili olurken, insanları tatminkar bir yaşam sağlamak konusunda etkisiz kalmasıdır. 3. Bölüm. Tüketimin sözlü ödülleri. Bundan 23 yüzyıl önce Aristoteles, İstekler tatmin edildikçe yerlerine yenilerinin nasıl geldiğini, insanoğlunun hırsı doymak bilmez diyerek açıklamıştır. Bu gözlem, ekonominin ilk kuralını oluşturmaktadır ve insan deneyimlerini çoğuyla da doğrulanmıştır. İsa'dan bir yüzyıl önce Romalı düşünür Lucretius şöyle yazmıştır. Meşe palamutlarından aldığımız zevki kaybettik. Böylece yeşilliklerle çevrili ve yapraklarla dolu o sedirleri de terk ettik. Bu yüzden vahşi hayvanların kürklerini giymenin modası geçti. Dün deriler, bugünse mor ve altın. Mor, kraliyeti simgeleyen bir renk olduğu için seçilmiştir. Bu tür şeyler insan yaşamını acılaştıran ucuz aksesuarlardır. Yaklaşık 2000 yıl sonra Leo Tolstoy, Lucretius'un düşüncesini tekrar etmiştir. Dinencisinden milyoneri ne kadar tüm insanlar arasında sahip olduğuyla yetinen birini arayın. 1000 kişide bir kişi bile bulamazsınız. Bugün bir palto ve bir çift çizme almak zorundayız. Yarın bir saat ve zincir. Bir sonraki gün kanepesi ve bronz lambası olan bir daireye taşınmamız gerekir. Sonra halılarımız ve kadife elbiselerimiz olmalıdır. Sonra da atlarımız, at arabalarımız, tablolarımız ve süs eşyalarımız.